Ayrım 34.
11. Kitap. Kasırga ile atom kardeş oluyor. 1. Gavroş'taki şiirin başlangıcı konusunda bazı aydınlatmalar, bir akademi üyesinin bu şiir üzerindeki etkisi. Halkla askeri birliğin tersane önündeki çatışmasından çıkan karışıklık, cenaze arabasının arkasından giden kalabalıkta gerisin geriye bir hareket yarattı. Bu kalabalık da denebilir ki, bütün caddeler boyunca uzanan kafilenin başını bütün ağırlığıyla etkiliyordu. Onun için o geri dönünce korkunç bir dalgalanma oldu. Kalabalık sarsıldı, sıralar bozuldu, herkes koştu, gitti, kaçtı. Bir kısmı saldırı çığlıklarıyla, başkaları korkuyla kaçtılar. Caddeleri kaplayan koca ırmak kaşla göz arasında bölündü, sağa sola taştı, yıkılan bir su seddinden suların boşalışı gibi 200 sokağa birden bir sel yayıldı. O sırada elinde Belleville tepelerinden kopardığı bir sarı salkım dalı tutan hırpani kılıklı bir çocuk, Menilmontant Caddesi'nden aşağı inerken hırdavatçı kadının dükkanının önündeki sergide eski bir tabanca gördü. Çiçekli dalı kaldırıma attı. "Şey ana, şeyinizi ödünç alıyorum," diye bağırdı. Tabancayı kaptığı gibi kaçtı. 2 dakika sonra Amelo Sokağı ile Bas Sokağı'ndan kaçışan dehşete düşmüş bir burjuva kalabalığı, tabancasını sallaya sallaya şarkı söyleyen bir çocuğa rastladılar. "Gece hiçbir şey göremeyiz, gündüz her şeyi görürüz biz. Çetrefil bir yazı görünce beyefendi apışır iyice. Doğruluktan ayrılma, seni cici sivri şapka." Küçük Gavroş'tu bu, savaşa gidiyordu. Caddeye çıkınca tabancanın horozu olmadığını gördü. Yürüyüşünü düzenlemeye yarayan bu türkü de gerektiği zaman seve seve söylediği öteki türküler de kimin eseriydi acaba? Bilmiyoruz. Kim bilir, belki de kendi eseriydi. Zaten Gavroş herkesin ağzında dolaşan bütün halk türkülerini bilirdi, onlara kendi öz cıvıltısını da karıştırırdı. Biraz peri, biraz Külhan Bey olduğundan, tabiatın sesleriyle Paris'in seslerinden karışık bir müzik yaratıyordu. Kuşların repertuarıyla atelyelerin repertuarını birleştiriyordu. Ressam yamaklarını tanırdı. Bunlar kendi kabilesine komşu kabiledendiler. Anlaşıldığına göre 3 ay kadar mürettip çıraklığı etmişti. Fransız Akademisi üyesi Bay Borlormian'a bir gün bir hizmette bulunmuştu. Edebiyata mensup bir Külhan Bey'iydi o. Gavroş Fil'deki evine o iki yavrucağı aldığı o berbat yağmurlu gece öz kardeşlerinin imdadına yetiştiğini bilmiyordu. Akşam kardeşleri, sabahleyin babası. İşte gecesi böyle geçmişti. Şafak vakti Bale Sokağı'ndan ayrılarak aceleyle File dönmüştü. Büyük bir sanatla iki küçüğü oradan çıkarmış, uyduruverdiği rastgele bir kahvaltıyı onlarla bölüşmüştü. Sonra da onları aşağı yukarı kendisini de yetiştirmiş olan şu merhametli sokak anaya teslim ederek gitmişti. Onlardan ayrılırken akşam aynı yerde buluşmak üzere onlara söz vermiş, bir de şu ayrılık nutkunu çekmişti. "Dümeni kırıyorum, başka bir deyişle cızlamı çekiyorum ya da saray diliyle sıvışıyorum. Bebekler, ananızı babanızı bulmazsanız akşama gene buraya gelin, sizi doyururum, burada yatırırım." İki çocuğu ya belediye zabıtası buldu, nezarete aldı ya da herhangi bir sokak soytarısı çaldı ya da sadece muazzam bir Çin bilmecesine benzeyen Paris sokaklarında kayboldular ki bir daha geri gelmediler. Çağdaş toplum hayatının alt tabakaları buna benzer kayıp izlerle doludur. Gavroş onları bir daha görememişti. O gecenin üzerinden 3 ay geçmişti. Gavroş birçok defalar tepesini kaşıyarak, "Benim iki çocuk ne cehenneme gittiler acaba?" demişti. Bu sırada elinde tabancasıyla Ponochu sokağına gelmişti. Bu sokakta sadece bir tek dükkanın açık olduğunu gördü. Düşünmeye değer bir nokta. Bu da bir pastacı dükkanıydı. Bilinmez bir dünyaya dalmadan önce elmalı bir pasta daha yiyebilmek için bulunmaz bir fırsattı bu. Durdu, yanlarına elledi, yelek cebini karıştırdı, ceplerinin içini dışına çıkardı, hiçbir şey bulamadı, bir tek metelik bile yoktu. "İmdat!" diye bağırmaya başladı. son pastayı yiyememek acı bir şeydir. Gavroş gene de yoluna devam etti. 2 dakika sonra Saint Louis sokağındaydı. Park Royal sokağından geçerken elde edemediği elmalı pastanın öcünü almak ihtiyacını duydu, güpegündüz tiyatro ilanlarını yırtmak zevkini tattı. Biraz daha ileriden mülk sahiplerine benzettiği sağlıklı, iyi giyimli bir takım insanların geçtiğini görünce omuzlarını silkti, rastgele önüne doğru şu ağız dolusu felsefi safrayı tükürdü. Şu gelir sahipleri ne yağlı pis şeyler, habire tıkınıyorlar, nefis yemekler içinde yüzüyorlar. Sorun bakalım paralarını nereye harcıyorlar, ne yaptıklarını kendi de bilmezler, ne yapacaklar yiyorlar. Mideleri aldığı kadar. 2. Gavroş yürüyüşte. Sokak ortasında elde tutulan horozsuz bir tabancanın sallanması öyle bir kamu görevidir ki, Gavroş her adımda cerbezesinin arttığını hissediyordu. Marseillez marşından parçalar söylerken bir yandan da bağırıyordu. İşler yolunda. Sol ayağım çok acıyor, romatizmam depreşti. Ama memnunum yurttaşlar. Burjuvalar rahat dursunlar, yoksa suratlarına yıkıcı şiirler aksıracağım. Polis afiyeleri nedir ki? Bir sürü köpek, köpoğulları. Köpeklere hakaret etmeyelim yahu. Köpek afiyeler amma da horozlanıyorlar. Bense horozun tabancamda bulunmasını isterdim. Caddeden geliyorum dostlar. İş kızışıyor, fıkır fıkır kaynamaya başlıyor. Ağır ağır pişiyor, hazırlanıyor. Tencerenin köpüğünü almak zamanıdır. Yiğitler ileri, pis kanlar ovaları sulasın. Hayatımı yurduma bağışlıyorum, sevgilimi bir daha göremeyeceğim. T-I-T, bitti. Evet, titi. Ama umurumda bile değil, yaşasın neşe. Vuruşalım kafası patlayısacalar. İstibdattan bıktım. O sırada oradan geçen bir mızraklı süvarinin atı düşünce Gavroş tabancasını kaldırıma bıraktı, gitti adamı kaldırdı, sonra da atın kalkmasına yardım etti. Daha sonra tabancasını aldı, yoluna devam etti. Torini sokağında her şey huzur içinde, sessizlik içindeydi. Mare dolaylarına özgü bu duygusuz hantallık çevrenin geniş gürültüsüyle çelişiyordu. Bir kapının eşiğinde dedikoducu 4 kadın gevezelik ediyordu. İskoçya'da 3'lü büyücü kadınlar vardır. Paris'te 4'lü dedikoducu kadınlar vardır. Sen kral olacaksın sözü, Armuyr fundalığında Macbeth'e söylendiği gibi, Baudoyer'e 4 yol ağzında Bonaparte'a da aynı uğursuz ahenkle söylenmiş olabilirdi. Aşağı yukarı bu da aynı karga sesini verirdi. Torini sokağının dedikoducu kadınları ancak kendi işleriyle uğraşıyorlardı. Bunlar 3 kapıcı kadınla bir de sırtında küfesi, elinde kancasıyla bir paçavracıydı. 4'ü de yaşlılığın ihtiyarlık, bunaklık, düşkün hal, üzüntü denen 4 köşesinde ayakta durur gibiydiler. Paçavracı kadın alçak gönüllüydü. Bu geçici boş dünyada paçavracı kadın selamlar, kapıcı kadın korur. Paçavracının kazancı kapıcı kadının süpürüp kapı önüne yığdığı işe yarar ya da lüzumsuz şeylere göre bu çöp yığınlarının düzenleyenin keyfine göre değişir. Süpürgenin ucunda büyük bir iyilik bulunabilir. Bu paçavracı kadın iyilik bilen bir insandı, 3 kapıcıya gülümserdi ama ne gülümseme. Aralarında şuna benzer konuşmalar geçerdi. ''Aa, durun bakayım, kediniz gene kötülük ediyor mu?'' Yok canım, sen de bilirsin ki kediler yaratılıştan köpeklerin düşmanıdır. Şikayetçi olan köpeklerdir. İnsanlar da. Ama kedinin pireleri insanlara geçmez ki. Köpekler dert değil, tehlikelidir. Hatırlıyorum, 1 yıl o kadar çok köpek vardı ki gazetelere yazmak zorunda kaldılar. Tüyleri sarayında Roma kralının küçük arabasını çektirmek için koca koca koçların bulundurulduğu yıldı. Roma kralını hatırlıyor musunuz? Bordo dükünü çok severdim ben. Ben 17. Louis'yi tanırdım. 17. Louis'yi daha çok severim ben. Et pahalılanıyor Patagon Hatun. Aa, hiç sorma, kasaplar dehşet, müthiş bir dehşet. Kemikten başka bir şey vermiyorlar. Burada paçavracı kadın söze karıştı. Hanımlar, işler hiç de yolunda gitmiyor. Çöp yığınları pek yoksul. Artık hiç kimse hiçbir şey atmıyor. Her şeyi kendileri yiyorlar. Sizden daha yoksul olanlar da var, Vargulem Hatun. Paçavracı kadın saygı duyar gibi bir kadına, ''Aa, orası doğru.'' diye karşılık verdi. ''Benim bir mesleğim var.'' Bir süre sessizlik oldu. Sonra paçavracı kadın, insanın yaratılışında bulunan gösteriş ihtiyacına uyarak ekledi. ''Sabahleyin eve dönünce küfeyi ayıklarım, seçimimi, besbelli ki seçme olacak, yaparım. Bunlar odamda yığınlar meydana getirir. Paçavraları bir sepete, sebze koçanlarını bir kovaya, çamaşırları dolabıma, yünlüleri konsoluma, eski kağıt parçalarını pencerenin kenarına, yenebilecek durumda olan şeyleri kasenin içine, cam kırıklarını ocağın içine, eski pabuçları, terlikleri kapının arkasına, kemikleri de karyolamın altına koyarım. Gavroş arkada durmuş dinliyordu. Beri bakın koca karılar dedi. Politika konuşmak sizin nenize ayol? Dört katlı hakaret çığlıklarından meydana gelen ağız dolusu küfürlerle saldırıya uğradı. İşte alçağın biri daha. Ne var onun okuryası elinde öyle? Tabanca ha? Dilenci yumurcak. Ne işi var onun elinde bunun? Elbette hükümeti devirmezse rahat edemez ki. Gavroş bütün bunlara karşılık olarak çalımla burnunun ucunu baş parmağıyla kaldırıp elini açmakla yetindi. Paçavracı kadın bağırdı. Seni pis tabanı çıplak seni. Patagon Hatun diye anılan kadın büyük bir üzüntüyle öfkeyle iki elini birbirine vurdu. Başımıza taş yağacak, felaketler gelecek, bak görürsünüz. Şu bitişikte oturan keçi sakallı Külhan Bey var ya, her sabah kolunda pembe hotozlu bir tazeyle geçiyor. Bu sabah gene geçerken gördüm onu, koluna bir tüfek takmıştı. Başo Hatun'un dediğine bakarsak geçen hafta bir devrim olmuş şeyde, dananın olduğu yer canım, ha Pontuaz'da. Sonra da şunu görüyor musunuz, elinde tabancasıyla şu iğrenç serseriyi, güya Celeste'den ağzına kadar topla doluymuş. Dünyayı huzursuz etmek için bir sürü şeyler icat eden bu haylazlara karşı hükümet ne yapsın kuzum? Bunca felaketten sonra azıcık rahat etmeye başlıyorduk. Hey ulu tanrım, ne günlerdi onlar. Mahkumlar arabasında geçtiğini gördüğüm o zavallı kraliçe. Şimdi bütün bunlar tütün fiyatlarını arttıracak. Alçaklıktı bu. Seni hınzır cani herif seni. Hiç tasalanma, sehpada kafan kesilirken gelip seyredeceğim. Gavroş, burnunu çekiyorsun cadı dedi, sil burnunu. Yürüdü gitti. Pave sokağına gelince paçavracı kadın aklına geldi, kendi kendine söylenmeye başladı. Devrimcilere hakaret etmekle hata ediyorsun kaldırım koca karısı. Şu tabanca senin çıkarın içindir. Küfende yenilebilir daha çok şeylerin bulunması için. Birdenbire arkasında bir ses duydu. Kapıcı Patagon Hatun'du bu. Onun arkasından gelmişti. Uzaktan ona yumruğunu sallayarak bağırıyordu. Sen piçsin piç. Gavroş, o da benim umurumda bile değil dedi. Az sonra La Moignon Oteli'nin önünden geçiyordu. Orada şu çağrıda bulundu. Hadin savaşa, ileri. Yere çöktü. Kendisini üzmeye uğraşıyormuş gibi duran tabancasına çıkışır gibi baktı. Ben ateşleniyorum dedi ama sen ateş almıyorsun. Bir horoz başka bir horozun yokluğunu unutturabilir. Yanından tüyleri yolunmuş bir horoz geçti. Gavroş onun haline acıdı. Vah benim zavallı horozcum dedi. Fırtınaya mı tutuldun da bütün tüylerin savruldu gitti. Sonra Orm Sengerve'ye doğru yöneldi. 3. Bir berberin haklı öfkesi. Gavroş'un kendilerine filin babaca karnını açtığı iki küçüğü kovmuş olan sayın berber o sırada dükkanında imparatorluk devrinde hizmet etmiş Legion d'Honneur nişanı bulunan yaşlı bir askeri tıraş etmekle meşguldü. Konuşuyorlardı. Berber yaşlı emekli askere ayaklanmadan sonra General Lamarck'tan söz etmişti elbette. Lamarck'tan da konu imparatora gelmişti. Böylece bir berber asker konuşması başladı. Prudhomme orada bulunsaydı bunu iyice süsler, ustura ile kılıcın konuşması adını verirdi. Berber, imparator ata nasıl binerdi efendim diyordu. Berbat, düşmesini bilmezdi. Onun için hiç attan düşmezdi. Güzel atları var mıydı? Güzel atları olsa gerek değil mi? Bana nişan taktığı gün hayvanını gördüm. Süt beyaz bir koşu kısrağıydı bu. Kulakları çok ayrık, beli çöküktü. Alnının ortasında siyah yıldızlı ince bir başı, çok uzun bir boynu, çok güçlü diz eklemleri vardı. Kaburgaları çıkık, omuzları eğik, sağrısı güçlüydü. 15 karıştan biraz daha uzundu. Güzel at dedi berber. Haşmet Meyab'ın atıydı. Berber bu sözden sonra biraz susmanın uygun olduğunu sezdi, öyle de davrandı. Sonra, İmparator ancak bir tek defa yaralandı değil mi efendim diye sordu. Yaşlı asker olayı görmüş olan bir kimsenin sakin, azametli sesiyle topuğundan dedi. Ratisbon'da. Onu hiçbir zaman o günkü kadar güzel giyinmiş görmedim. Çil altın gibi tertemizdi. Ya siz? Siz pek çok yara almışsınızdır değil mi efendim? Ben mi dedi asker? Yok canım, pek çok değil. Marengo'da ensemden iki kılıç yedim. Austerlitz'te sağ koluma bir kurşun. Bir kurşun da Iena'da sol kalçama. Friedland'da bir süngü. Şuraya. Moskova'da rastgele 7-8 mızrak. Lutzen'de de bir mermi parçası bir parmağımı ezdi. Ya. Sonra da Waterloo'da baldırıma bir kurşun. İşte hepsi bu. Berber tumturaklı bir sesle, aman ne güzel şey diye bağırdı, savaş alanında ölmek. Ben namusum hakkı için bir döşek üzerinde hastalıktan ağır ağır, her gün bir parça eriyerek ilaçlarla, yakılarla, şırıngalarla, hekimlerle ölmektense karnımın ortasına bir top güllesinin isabet etsin isterim. Asker, müşkülpezent değilsiniz dedi. Daha sözünü yeni bitirmişti ki korkunç bir çatırdı, bütün dükkanı sarstı. Camekanın camlarından biri birdenbire çatlayarak kırılmıştı. Berber sapsarı kesildi. Aman yarabbi diye bağırdı. İşte bir tanesi geldi. Ne geldi? Bir top güllesi. Asker işte burada dedi, yere düşen bir şeyi aldı. Bir çakıl taşıydı bu. Berber kırılan cama koştu. Senjan çarşısına doğru dört nala kaçan Gavroş'u gördü. Gavroş berberin dükkanı önünden geçerken yüreğinde iki yavrunun acısı sızlamış, ona merhaba demek isteğini yenememişti, camlarına taş atmıştı. Berber bembeyazken mosmor olmuştu. Gördünüz ya diye haykırdı. Sırf kötülük olsun diye yapıyor. O haylaza ben ne yaptım ki? 4. Çocuk ihtiyara şaşıyor. Gavroş karakolu bütün bütün silahsız kalan Saint-Jean pazarında Enjolras ile Courfeyrac'ın Feuilly'nin yönettikleri çeteyle birleşmişti. Hepsi hemen hemen silahlıydılar. Bahorel ile Jean Prouvaire onları bulmuş, topluluğu büyütmüşlerdi. Enjolras'ın bir av çiftesi vardı. Confer'in üzerine alayının numarası kazılmış bir asker tüfeği, kuşağında önü iliklenmiş redingotunun arasından görünen iki tabancası, Jean Prouvaire'in eski bir süvari karabinası, Bahorel'in bir karabinası vardı. Courfeyrac'da kınından çıkmış bir baston kılıcını sallıyordu. Feuilly elinde bir yalın kılıç tutarak önde yürüyor, yaşasın Polonya diye bağırıyordu. Boyun bağsız, şapkasız, soluk soluğa, yağmurdan sırılsıklam, gözlerinde şimşeklerle Morlan rıhtımından geliyorlardı. Gavroş sakin bir tavırla onlara yaklaştı. Nereye gidiyoruz? Gel dedi Courfeyrac. Bahorel Feuilly'nin arkasından yürüyordu. Daha doğrusu ayaklanma suyunun içinde bir balık gibi sıçrıyordu. Al bir yeleği, her şeyi kıran sözleri vardı. Yeleği bir yolcuyu heyecanlandırdı, adam çılgınlar gibi bağırdı. Kızıllar geliyor. Bahorel buna kızıllar, kızıllar diye karşılık verdi. Ama garip bir korku arkadaş. Bana gelince ben gelinciğin karşısında titremiyorum. Kırmızı şapkalı küçük kız bana hiç de dehşet vermiyor. İnan bana hemşerim, kırmızıdan korkmayı boynuzlu hayvanlara bırakalım. Bir duvarın köşesinde asılı duran dünyanın en barışçı kağıdını gördü. Yumurta yeme izniydi bu. Paris Başpiskoposu'nun cemaatine hitap eden bir büyük perhiz emirnamesi. Bahorel cemaat diye haykırdı. At demenin terbiyelicesi. Duvardaki emirnameyi tuttu, yırttı. Bu da Gavroş'u kalbinden fethetti. O andan sonra Gavroş Baorel'i incelemeye koyuldu. Anjolra, Baorel diye söze karıştı, haksızsın. O emirnameyi rahat bırakmalıydın, bizim işimiz onunla değil. Öfkeni boş yere harcıyorsun. Yedek kuvvetlerini sakla. Savaş saflarının dışında ne ruhuyla ne de silahıyla ateş edemez insan. Baorel buna, herkesin tarzı ayrıdır Anjolra diye karşılık verdi. Şu psikopos yazısı sinirime dokunuyor. İzin verilmeden yumurta yemek istiyorum ben. Senin tarzın yakıcı, soğuk. Ben eğleniyorum. Zaten kendimi harcamıyorum ki, hız alıyorum. Şu emirnameyi yırttımsa Herkül, iştahımı açmak içindi. Bu Herkül sözü Gavroş'un dikkatini çekti. Bilgisini arttırmak için her fırsattan yararlanmak isterdi. Bu afiş yırtıcı adam da onun saygısını kazanmıştı. Baorel'e Herkül ne demek diye sordu. Baorel, Latince Allah cezasını versin demektir dedi. O sırada bir pencereden kendilerine bakan soluk yüzlü, kara sakallı bir delikanlıyı tanıdı. Hiç şüphesiz bu bir ABC dostuydu. Ona, çabuk fişek yetiştir, parabellum diye bağırdı. Dipnot, Latince atasözü, si vis pacem parabellum, barış istiyorsan savaşı hazırla. Gavroş artık Latince anlamaya başlamıştı. Güzel adam, doğru dedi. Dipnot, Fransızca bellum ile Latince bellum aynı okunur. Bellum. Gürültülü bir kafile onlarla birlikte ilerliyordu. Öğrenciler, sanatçılar, ex-Kogurdun'a kayıtlı delikanlılar, işçiler, gemiciler, ellerinde sopalar, süngüler, bir kısmında da kurfeyrak gibi bellerinde tabancalar vardı. Pek yaşlı görünen bir ihtiyar da onlarla birlikte yürüyordu. Silahsızdı, düşünceli haline rağmen geri kalmamak için acele ediyordu. Gavroş onu gördü. Kurfeyrak'a bu ne ki diye sordu. Bir ihtiyar. Bayma böftü bu. 5. Yaşlı adam. Neler olmuştu anlatalım. Dragonlar hücuma geçtiği sırada Anjolra ile arkadaşları Bourbon Caddesi'ndeki zahire ambarlarının yanındaydılar. Anjolra, Kurfeyrak, Konfer, üçü de barikatlara diye bağırarak Bassompierre sokağına girenler arasındaydı. Lediguer sokağında ağır ağır giden bir ihtiyara rastlamışlardı. Onların dikkatini çeken yaşlı adamın sarhoş gibi yalpalayarak yürümesiydi. Bundan başka bütün gün hava yağmurlu geçmişti. Hatta o sırada oldukça şiddetli yağmur yağıyordu. Öyleyken adamın şapkası elindeydi. Kurfeyrak Mabeuf babayı tanımıştı. Birçok defalar Marius'la onun kapısına kadar gitmiş olduğundan kendisini tanıyordu.